Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Söz Ola programına hoş geldiniz efendim. Söz Ola programında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı kıymetli hocam Profesör Doktor Dursun Ali Töker ile beraber her pazartesi ve çarşamba akşamları siz değerli dinleyenlerimizin huzurlarında oluyoruz. Yeni bir Söz Ola ile tekrar karşınızdayız. Sizleri de hürmet ve muhabbette selamlıyoruz. Kıymetli hocam selam ediyorum. Hayırlı haftalarımız olsun.
Teşekkür ederim cümlemizin inşallah.
Çok sağ olun. Şimdi geçen haftaki programımızda Türk ve İslam dünyasının kaygısını yüreğinde hisseden bir büyük şairi, hayretini kaybetmeyen bir adamı, Türk milletinin kalbinde şiirleriyle, nesilleriyle müstesna bir yer edinmiş olan Yahya Kemal Beyatlı'yı vefatının 67. sene devriyesi münasebetiyle konuşmaya başlamıştık. Sohbetimizin, programımızın bir yerinde Yahya Kemal merhumun ezan merkezli dört dikkatine vurgu yapmış, buralara dikkatimizi çekmiştiniz. Geçen haftaki programımızda da Yahya Kemal'in gözünden Ezan-ı Muhammedi şiirini de okumuş, üzerinde konuşmaya başlamıştık. Kaldığımız yerden devam edelim. Yahya Kemal'in bu ezan merkezli dört dikkatine, Ezan-ı Muhammedi şiirinden altını çizdiğimiz mısralara ve oradan da sözü getirelim isterim ezansız semtlere.
Teşekkür ederim. Ben de değerli dinleyicilerimi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şu cümleyi bir daha kuralım hocam. Büyük adamlarını anmayanlar ve anlamayanlar büyük adam yetiştiremezler.
Büyük adamlarını anmayanlar ve anlamayanlar büyük adam yetiştiremezler.
Evet. Çünkü her şey için bir model lazımdır. Büyük insanlar yetiştirmek için de büyük modeller lazımdır.
Kesinlikle.
Herkes her yönüyle büyük değildir. Kimi insanlar vardır ki, ya biz peygamberler dört başı mamur insanlardır. Ama onun haricinde insansın, kusuru ve hatası vardır. Ama biz şunu söylüyoruz. Ya Türk düşüncesini, kültürünü, edebiyatını, dinini, maneviyatını Yahya Kemal kadar kapsamlı ihate eden hem şair hem nasir büyük bir adamımız çok azdır. Dolayısıyla
yüzden kıymetini bilmek lazım.
Evet, onun dikkatlerinden azami derece yararlanmak lazım.
Evet, kesin.
Bak her bakımdan, şimdi inşallah söyleyeceğiz. Şimdi ben onun yazılarını, şiirlerini okuduğum zaman
ne görüyorsunuz hocam?
Evet, yani şimdi o milleti geçen söylemiştim başlangıçta. Bu tür insanların bir özelliği var. Bu insanlar milleti mazi, hal ve istikbal üç anda birden düşünüyorlar. Yani bizim gibi insanlar, insanların %99'u anı düşünürler. Yani Sadi Şirazi diyordu ya, zavallı ömrüm, kışın ne giyeceğim, yazın ne yiyeceğim diye tükendi gitti diyordu. İnsanların çoğu günü kurtarmak, günü halletmek, günü kazanmak peşindedirler. Öyle mazi, müstakbel olma. Ama büyük adamlar bizi sürekli, mesela Yahya Kemal'e baktığınız zaman mazinizi, halinizi ve geleceğinizi görürsünüz. Necip Fazıl'a baktığınız zaman geçmişinizi, halinizi, geleceğini görürsünüz. Ümit Akif'e baktığınız zaman, Şeyh Galip'e baktığınız zaman, işte efendim Yunus Emre'ye baktığınız zaman bu böyledir. Yani bu büyük insanların özelliği bu.
Yani kökü mazide ati olmak biraz da böyle bir şey olsa.
Böyle bir şey. Dolayısıyla sizi her bakımdan beslerler. Yani geçmişe baktığın zaman ne hata yaptın sana bunu söyler. Der ki bu hatayı yaparsan geleceğin yine kötü olacak yani. Ve ben nasıl bir eğitim sistemi kurmam lazım? Çocuklarımı nasıl eğitmem lazım? Neleri kaybettik? Neleri kazandık? Eğer tekrar büyük olmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Bunların hepsinin formülleri var bunlarda. İyi bir aile nasıl kurulur? Hepsinde vardır bu. İyi bir aile nasıl kuracağım ben? Şimdi Yahya Kemal'in bu ezan dikkati benim hep böyle üzerinde durduğum ve hemen hemen yani çok İslamiyet'i çok katı bir şekilde kuvvetli bir şey yaşayan insanlara bile olmayan çok ince dikkatleri var.
Evet.
Şimdi bunu ben dört kısımda gerçekten söylemiştim. Birincisi Yahya Kemal ben de gittim nasip oldu Üsküp'te etrafında büyüdüğü bir cami var. bir mahallesi var.
Üsküp mahalle minarelerinden yükselen ezanları duyarak büyüdüm diyor.
Evet. Zaten. İşte o mesela o cümlesi. Biz ki minareler ve ağaçlar arasında ezan seslerini işiterek büyüdük. O mübarek muhitten çok sonra ayrıldık. Hocam şimdi bakın, dinlemek var. Türkçe'de bir işitmek vardır. Bunlar farklı şeylerdir. Dinlemek insanın kendisini dinlediği şeye vermesiyle olur. İşitmek ayrı ihtiyar olur.
Dinlemek ve işitmek birbirinden farklı.
Tabii şeyler. İki fiil varsa iki eylem var demektir. Yani dinlemek, ben sizi dinliyorum demek, kulağım size dinliyorum. Ama işittim demek şu, bir takım sesler geliyor bir yerlerden. Yahya Kemal burada işiterek diyor ya, bu çok önemli. Yani biraz sonra değineceğiz. Onun Ezansız Semtler adlı bir yazısı ya, var.
Enfes bir yazı.
Çok kıymetli bir yazı. Ezansız semtlerde büyüyen çocuklar ne olacaklar? Bunun üzerine bir yazı yazmış. Ahmet Haşim'in Müslüman saati gidince yerine gelen gavur saatiyle beraber ne hale düştüğümüzü anlattığı çok kıymetli bir yazı var. Bu iki yazı çok önemli. Dolayısıyla biz ağaçlar arasında ezan sesleri işiterek büyüdük diyor. Bakın çocuk ezan dinleyemez. İşitir ancak. Ezan dinlemek ihtiyari bir şeydir yani. Şimdi birinci dikkati bu. Bu niye önemli? Bakın çok önemli. Şimdi Yahya Kemal Üsküp'te Fransa'da kaldığı yıllarda böyle bir seküler bir hayat yaşıyor. Batı dünyasına adapte oluyor. O dünya içine giriyor. Hatta sosyalist hareketler içerisinde bulunuyor. İşte protestolara falan katılıyor. Ondan sonra bir şekilde geçen anlatmıştık. Milliyetine ve maneviyatına uyanan çok derin hitaplara muhatap oluyor üniversitede.
Ve eve dönüyor.
Eve dönüyor. Şimdi bu dönüşte şöyle bir şey vardır. Bir gün diyor, ülkeye döndüm. Bu vapurdan inerken veya trenden inerken bir ezan sesi diyor duydum birden İstanbul'da. Ezan sesi duyunca diyor ta çocukluğuma gittim. Annem beni kucağına alır, sabah namazını kılar başörtüsüyle, Kur'an-ı Kerim okur, Muhammediye okur. Ve bana derdi ki oğlum iki kişiyi çok sev. Muhammed Peygamber Efendimiz'i, Murat Hüdavendigâr Efendimiz'i. Bunu çok sev derdi. Ben bu telkinleri bildim.
Yahya Kemal'in annesi diyor.
Annesi diyor. Bu anne çok büyük bir anne. Oh. Çok yüce bir anne. Çocuğu kuramlarla büyütmüş. Babası da tam tersi bir adam. Hı-hı. Şimdi alemlerde, içkide, işte efendim sohbet, muhabbet, eğlence. Yani gözü dışarıda bir baba. Öyle bir baba yani. Israrla Üsküp'ten Selanik'e taşınmak istiyorlar. Kadın istemiyor. Selanik'teki hayat belli. Baba o hayatı istiyor. Taşınıyorlar. Kadın veremiyor orada. Dönüyorlar. Daha sonra ölüyor. Yahya Kemal çok mutsuz bir evde büyüyor. Bak bu çok önemli bir ayrıntı bu. Annesi çok mübarek. Gerçekten çok saliha, mümin vahide bir kadın. Baba da tam tersine o tür manevi duyguları olmayan, daha çok hayata bağlanan, yaşamayı, eğlenmeyi seven bir insan. Ve bu çatışma esnasında bu kadıncağız kocasını bırakıyor Üsküp'te, geri dönüyor Seyahat'te. Mutsuz yuvalarda büyüyen çocuklar ileride mutlu olamıyorlar hocam. Olamıyorlar.
Hiç olamıyorlar hem de.
Ya Kemal hiç evlenmedi yani. Evlenmedi. Bütün ömrü otellerle geçti.
Mücerret bir hayat yaşadı.
Evet, bir otel odasında öldü. Ama her zaman evli insanlara imrendi. Hatta otele geliyorlar. Bunu çok seven insanlar var tabii. Büyük insanlar geliyorlar. Muhabbet ediyor diyor. Şimdi gidiyor musunuz? Ben gene yalnız zamanı kalacağım diyor.
Öyle diyor. Biraz daha oturmaz mıydınız ya, diyor. Ya. Sevenleri ayrılır.
Şimdi bu yani şöyle, öyle bir anne baba yaşıyoruz ki çocuklar evlenmeye korkuyorlar. Çünkü anne baba iyi model olmuyor. Olamıyor. Aynen. Kavga, gürültü, niza, ben davası. Kardeşim tamam. Mutsuz bir evliliğin olabilir. Karı koca kavgaları.
Çocuğun suçu ne? Değil.
Evet. Bu çocuğun da hayatını zehirliyorsun. İleride senin işte efendim veyahut da kocanın, karının kendi kaprisleri, kendi eksiklikleri, kendi beklentilerin gerçekleşmemesi, umduğunu bulamaması tam olabilir insanlık hali. Sadece seni zehirlemiyor. Yuvanı yıkmıyor. Gelecek çocukların yuvasını yıkıyor. Kuramıyorlar. Kursa da götüremiyorlar zaten. Olmuyor. Şimdi anne baba olmak Ben ya Kemal'e bakıyorum, anne baba olmak çok büyük bir iş. Yani kadın gitmek istemiyor, adam gitmek istiyor. Niye gitmek istiyor? Hani mali gerekçeleri olabilir, geçim derdi de olabilir, sağlık sorunu. Yok, sadece orada daha iyi hayat varmış, öyleydi. Selanik'e. İşte mahvetti, çocuğu da mahvetti. Bunu mutlaka başka şeydi. Dolayısıyla ezanlar içerisinde büyüyen bir çocuk Yahya Kemal arasında ve hayatı boyu hep ezan duyduğuna çocukluğuna gidiyor. Mutlu gidiyor. Bir çocukluğa gidiyor. Bakın, biz bunu gördük. İkincisi...
Hocam, ikinciye geçmeden mutlu bir çocukluğa gidiyor, evet, dediniz ya, hatırasını öyle bir anlatıyor ki. Hmm. O yaşlarımda ben Üsküp minarelerinden yükselen ezan seslerini duyarak içim bu seslerle dolarak yetişiyordum.
Ya.
Minarelerde ezan başladığı zaman evimizde ruhani bir sessizlik olurdu. Galiba Üsküp'ün sokaklarında da böyle bir rüzgar dolaşır, bütün şehre bir mabet sükunu kaplardı. Yalnız ezan sesleri duyulurdu. Annemin dudakları ismi Celal'le kımıldardı. 1300 sene evvel Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Bilal-i Habeşi'den dinlediği ezan, asırlarca sonra bizim semamızda hem dini hem milli bir musiki olmuştu. O anda semamızın mağfiret aleminden gelen ledunni bir sesle dolduğumu hissederdim.
Ya,
çocukluk hatırasında böyle anlatıyor.
İşte bu dolma ezanlar öyle bir ki hayatı boyu o doluluk hep devam ediyor. Şu ezanlarla bir. Yani ezanı kaç kişi böyle anlatabilmiştir? Allah'ın etkisini, önemini. Bu ne kadar önemli bir şey. Dolayısıyla böyle bir ezanla büyüyen Yahya Kemal hayatın her devresinde ezana dair farklı dikkatler geliştirmiş. Mesela şimdi bir sözü var. Bir gezintilerimden bir hakikat keşfettim diyor. İstanbul'u biliyorsunuz çok fazla gezer. Tanpınar onun şahididir. Sürekli İstanbul'u gezerler. Fakri mekanların, yerlerini gezerler. Gezintilerimde bir hakikat keşfettim. Bu dediği şu. Topkapı'yı geziyorlar. Kutsal Emanetleri bölümüne giriyorlar. Bir şey keşfettim diyor. Bu devletin iki manevi temeli vardır diyor. Birincisi Fatih'in Ayasofya minaresinden okuttuğu ezan ki hala okunuyor. Bakın bu yazıyı 1922'de yanılmıyorsam yazıyor. Fatih'in Ayasofya'da okuttuğu ezan ki hala okunuyor. İşte bu diyor, bu devletin manevi birinci temelidir. Yani ne zaman ezan orada susturulmuşsa devletin bir manevi temeli çökmüştür. Maalesef 80 küsur yılda çöktü kaldı işte öyle, o temel.
Neyse ki 2020 Temmuz itibariyle, evet, tekrar zincirlerini kırarak özgürlüğüne kavuştu.
Kavuştu, elhamdülillah kavuştu. İkincisi Selim'in, Sultan Selim Han'ın, ya ikinci şey
Yavuz Sultan,
Yavuz Sultan Selim'in Hırkayı Saadet önünde okuttuğu Kur'an ki hala okunuyor diyor.
Allah.
İşte bak, ya Kemal o kadar önemli bir şeye dikkat çekiyor ki. Bizim devletimizin iki manevi temeli var kardeşim. Yani. Bir, Ayasofya'daki ezanlar. İki, Kutsal Emanet'te 24 saat aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim. Eğer biz bunları kesersek devletin manevi temeli çökecek diyor ya. Yani.
Biz ayakta tutan ana damarlara vurgu, evet, yapıyor. Ruh köklerimize böyle indiğimizi, evet, söylüyor.
Ya yani nasıl bir şeyin maddi temeli varsa her şeyin bir de manevi temeli var ya. Şimdi siz maddi temelleri yükseltin, manevi temelleri çökertin. Olacak şey mi? Tam tesir olması lazım.
Asıl.
Bakın, yani dolayısıyla bir şeyin maddi temeline ne kadar değer veriyorsak manevi temel o kadar önemlidir. Yani Eliot der ki, İngiliz eleştirmen, bugün der Amerika'da, Avrupa'da ve Amerika'da hangimiz bir şey yazıyorsak bunu der öncelikle biz Cervantes'e borçluyuz. Cervantes Shakespeare'e borçludur. Shakespeare Dante'ye borçludur. Dante Virgilius'a, o da Homeros'a borçludur der. Böyle bir manevi bir silsile çizer. Sanatın, yazının doğası, tabiatı için. Biz ise bu şeyleri kese böyle her devre bir tarafını keserek, yani temellerle oynaya oynaya binayı korumaya çalışıyor. Ya Kemal'in işareti bu. Kardeşim bu temellerle oynama. Bir şeyin temeli, hani diyoruz ya, depremde bina çöktü. Niye çöktü? Temelle oynamışlar ya. Sütunlarla oynamışsınız. Mesela Rolleme'yi der ki, psikiyatrist, Amerikalı psikiyatrist. Der ki mitler, bir milletin mitleri vardı, her milletin. Mitler evin sütunları gibidir. Kimse evin dışında evin sütunlarını göremez. Ama evi ayakta onlar tutarlar. Siz bir miti oradığınızda, miti aldığınız zaman işte ev çökmeye başlar. Ya bunlar ne manevi temeller? Onun mit dediği o. Manevi temeller yani. Evin hiç kimse kirişlerini, sütunlarını göremez evin dışarıdan baktığın zaman. İçeriden de görünmüyorlar. Ama varlar yani. Şimdi bu manevi temeller her şeyde, edebiyatta da, sanatta da, ailede de, ailede de manevi temeller vardır mutlaka. O temelleri oynama. Adam evin maddi temellerini sağlıyor. Manevi temellere hiç önem vermiyor. Ondan sonra bakıyorsun bir yıkıntı içerisinde. Dolayısıyla ya Kemal'in bu dikkati, yani devletin iki temel dikkati, biri ezan, biri Kur'an'dır. Bunlarla oynamayacaksın. Bunun hocam üçüncü ezan dikkati, Ezan-ı Muhammedi adlı bir şiiri vardır. Geçen evet. hafta bahsetmiştik. Gerçekten bu Türkçemizde ezan üzerine yazılmış çok az şiir var. Ya benim bildiğim yani çok az. Yahya Kemal'inki de belki de en kıymetlisidir. Bu şiiri yazıyor ve geçen söylemiştik. Maalesef 1942 yılında ezan, yani ezanın orijinal şekilde okunmasının yasak olduğu şiddetle uygulandığı zamanda.
Tek parti döneminde yazıyor bu şiir.
Şiir yayınlanınca bundan çok rahatsız olunuyor. Hatta şeyin yazısı vardı rahmetli Yavuz Bahadıroğlu hocamızın. Yahya Kemal bile ezansızlıktan bunalmış. Ezan-ı Muhammed'in yasak olduğu 42 yılında Ezan-ı Muhammedi başlıklı bir şiir yazmıştı. Şiir tek parti rejimini rahatsız etti. Ve bu coşku bir uyanışa sebep olabilir, tetikleyebilirdi. Bu da diyor onun işine gelmezdi. Hemen vaziyet aldılar.
Büyükelçi olarak.
Evet, hem bir diplomat hem de bir Türkiye'nin medar iftiharı bir şair olan ünlü şairimizin pasaportunu alıp yurt dışı yasağı koydular diyor. Ve bu bunun başına geleceğini bile bile bu şiiri yayınlıyor. Çok büyük bir cesaret. Bakın. Bunları biz sadece bilmiyoruz. Şu an biz rahatız Allah'a şükür.
Yurt dışına göndermiyorlar mı?
Pasaportunu el koyuyorlar diyor. Bir müddet. Alamıyor pasaportu diyor. Öyle diyor. Şimdi biz bunları bilmiyoruz. Biz bugün tuzumuz kuru. Rahat yaşıyoruz. Aynı Necip Fazıl aynı yıllarda matbuatta Allah kelimesi kullanmak yasak. Kimse kolu dergilerde, gazetelerde kullanamayacağız. Allah demeyeceğiz siz. Tamam. O ay Büyük Doğu'nun sayısı kapakta koca Allah yazısına çıkıyor. Vay. Adam tek başına meydan okuyor.
Niye? Beni Allah tokmuş. Kime de razı diyen bir adam bu.
Evet. Yani bunlar gerçekten millet fedaileri. Bunlar büyük insanlar. Büyük diyor buradan geliyor. Yani başına her şeyin geleceğini göze alıyor. İradına bu şiiri yayınlıyor ve başı sıkın diye giriyor. Çekin mi? Biliyor bunu mu yani? Yani millet için, milletin geleceği için bir kaygı taşımanız gerekiyor. Bu kaygıyı taşımak basit insanlara işi değil ki. Özel, çok özel. Yani benim başıma gelecek şey milletin başına gelecek. Korkusu bu. Benim başıma gelsin de milletin başına gelmesin. Dediği bu. Çünkü millet elden gidiyor yani.
Evet.
Bu basit şey değil.
Hocam Mısra'ya bakar mısınız? Bir haftadır bu Mısra zihnimde, kalbimde dönüp duruyor. Gök nura gark olur. Nice yüz bin minareden
ya.
Şehbal açınca ruhi revan-ı Muhammed.
Ya ya.
Yahya Kemal Bey'in Ezan-ı Muhammed'i iş yerinde.
Şimdi hocam şöyle bir şey anlatmıştım size. Ladikli Ahmet Efendi ile ilgili. Çok geçen,
mekanı cennet olsun.
Evet, mekanı cennet olsun. Konya'nın manevi mimarlarından, büyüklerinden. Çok da özel böyle sözleri vardır. Geçen gün onun torununun bir konuşmasına videoyu almışlar. Yayınlamışlar. Bu çok etkiledi beni yani. Torunu diyor ki, dedem bana dedi ki diyor, oğlum Kur'an oku. Ben de açıp Kur'an-ı Kerim'i okurdum. Bazen bana derdi ki, oğlum son okuduğun yeri bir daha oku derdi. Ben de bir daha okurdum. Bana bir daha oku derdi, bir daha oku. Ya niye bana bunu diyor der. Bir baktım ki yanlış okuyormuşsun bazı kelimeleri. Şaşırdım. Ya benim dedem Arapça bilmez diyor. Kur'an-ı Kerim okuma da bilmiyor. Bu nereden diyor. Anladım, bu yanlış okuduğumu şaşırdım. Bir sefer cesaret edip diyor, kendisine soramıyorum da. Ya böyle bir cesareti gelmiş. Ya da babaannesi demiş, öyle tam anlamadım orayı ama sormuşlar. Cevabı çok önemli. Dedi ki diyor, oğlum dedi diyor, Kur'an-ı Kerim okunurken harfler secdeye kapanırlar. Eğer yanlış okursan o harf ayakta kalır. Secdeye kapanmaz. İşte biz onu görüyoruz dedi. O yüzden orada yanlış olduğunu anlıyorum.
İşte yoldaşı Hızır Aleyhisselam olanın, yani ya, Lalik Lahmet Ağa'nın basiret gözüyle baktığında gördüğü ve söylediği işte şey bunlar.
Yani Mevlana Hazretleri der ki, içinizdeki gözünüzün görmesini istiyorsanız o tepedeki gözü ara sıra kapatın der. Bu tepedeki göz açık oldukça içteki göz maalesef fazla görür olmuyor yani. Haliyle iç gözü açan insanlar için iç gözün gördüğü bir şeyler var. Sadece bu tepe göz görmüyor bunu. Bir de iç gözümüz var. Şimdi Yahya Kemal'in o mısra çok değerli. Biz mesela böyle bakmayız. Ezan kanat açıp da Allahu Ekber sesleri göklere çıktığı zaman göklere nurlar, gökten nurlar yağıyor, nurlar yükseliyor. Bak müthiş metafordur bu yani. Yani şu çok enteresandır. Bir yerde ezanlar susarsa oraya rahmet inmez. Oraya Allah nur muhafız. İnmez.
Allah muhafız.
Allah muhafız. O dediği işte o yani. Ezanlar sustuğu zaman artık orada ne rahmet inmişti ne de nur yağıyordur oraya yani. Nur yağmayan yere de kir yağar. Necip Fazıl diyor diye.
Oruklar çift, birinden nur akar, birinden kir.
İşte yani. Oruklar çift. Nur akıyorsa kir akmıyor. Varlık boşluk kabul etmez. Kir akıyorsa nur akmıyordur. Bu kadar basit. Aynen. Bu mübarek bunu görüyor. Ezanların okunduğu yerde, Allah'ın adının anıldığı yerde, Allah'ın rahmeti de, melekleri de, nur da orayı kaplıyordur.
Orayı gark olur diyor.
Gark olurdu. Ne zaman ki ezanlar susturulur, işte orada nur da kesilir, rahmet de kesilir, melek de kesilir kardeşim. O zaman da kir yağar işte. Nitekim öyle oldu.
1932'lerden 1950'lere kadar
evet.
Ezan-ı Muhammedi'nin aslından kopartılıp öyle saçma sapan bir şekilde tangır tungur okutulduğu bir yılların içerisinden geçmiş bu ülke ne yazık ki. Ne büyük bir ezan zulmü yaşanmış.
22 Ocak 1932 hocam. Hafız Yaşar İstanbul'da Yerebatan Camii'nde polis ve jandarma eşliğinde ilk Türkçe ezanı okuyor. Ondan sonra Allah'a şükür 17 Haziran 1950'de yani tam 18 yıl sonra hatta 18 buçuk yıl diyelim sonra Ezan-ı Muhammedi yasağa kalkıyor ve asli şekilde okunmaya başlıyor. Şimdi Adnan Menderes'in 19. hükümeti kuruyor. Birinci Menderes hükümeti 19. ve 22 Mayıs'ta göreve başlıyor. Bakın 22 Mayıs'ta 17 Haziran'da ezan serbest bırakılıyor. Yani bir ay bile sürmüyor.
Maşallah.
İlk icraatı o oluyor merhumun. İlk icraat budur.
Evet ve sonra tabii o ilk icraatıyla beraber idam sehpasının tekerleği de emin olun dönmeye başlıyor diyorlar. Yani Adnan Menderes'in bu icraatı çok yani sistem üzerinde müthiş bomba tesiri yapıyor
yapmaz
o dönemde.
Mı? Yani idam gerekçelerinin en güçlülerinin birisi
kesinlikle,
bu işte.
Kesinlikle tabii.
Ve şu anda hala Ayasofya'yı açan hükümeti tehdit ediyorlar işte Menderes. Daha geçen tehdit ediyordu Menderes'in başında gelenler. Niye ediyorlar bunu? Yani ezanı asli suretiyle okumak ne kadar önemli ki bir başbakanı asırmasan sen oldu. Bak.
Ali Haydar Efendi öyle dermiş hocam. Yani 10 tane Ahıskalı Ali Haydar gelse bir Menderes'in şu ezanı Muhammedi özgürlüğüne kavuşturup aslına rücu ettirmesinin Allah indindeki dermiş şeyini biz yapamayız dermiş.
Evet, yani. Nasıl büyük bir söz.
Karşılığında.
Evet ya çok doğru işte.
Menderes'e rahmet olsun.
Ezanın ne kadar önemli olduğu başbakanın astırmasından beri. Basit bir şey değil. Ya sadece orada işte bir takım Arapça kelimeler telaffuz edilmiyor.
Değil,
o çok büyük hocam. Bir şey. Şimdi ya Kemal'in bu şeyi ezanını biliyorsunuz ezanı Muhammed'i şiirini annesine ithaf ediyor. Annesini çok seviyor.
Çok
genç yaşta çocuk ki annesi ölüyor. Diyor ki benim hem dini hem de milli terbiyem üzerinde daha şiddetli müessir olan annemdir. Annem çok Müslüman bir kadındı. Muhammediye okur, bana Kur'an öğretirdi. annem Yazıcızade'yi, ya, Muhammediye'yi
sabah namazlarını kıldıktan
sonra okurdu. Beyaz başörtüsü ile elindeki kitaba imanla eğilişini hala görür gibiyim. Şimdi bakın, nasıl bir hasrettir bu yani, dediği bu annesine bu şiir hitap ediyor. İşin garibi, Ömer Seyfettin'in ilk namaz hikayesi vardır. Evet, kendi ilk namazını anlatır. Bakın işte aynı şey, ya Kemal'in bu şeyini, itirafını, ya bir çocuk nasıl yetiştirilir anlamaya çalışıyor. Sen bak,
bu çok önemli, değerli dinleyenler. Evet,
nasıl yetiştirilir bir çocuk? Şimdi diyor ki, annemin ya Kemal çocukluğundan beri yanından ayırmadığı köhne ciddi küçük bir mushafı vardı ya Kemal. Bu mushafın son sayfasının dışında babamın el yazısıyla benim ve kardeşlerimin veladetlerin tarihi yazılı dururdu. O nasıl Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Çok değerli. Şimdi Ömer Seyfettin bak, aynı şey gibi ya Kemal gibi o ilk namazı, ilk Kur'an'ı anlatıyor. Diyor ki, henüz küçük bir çocukken annesi tarafından şefkat dolu sözlerle, öpücüklerle sabah namazına kaldırılan Ömer, kendine Ömer, uyandığında evin hizmetçisi Pervin'in kendisinden önce kalkarak sobayı yaktığını, abdestini ısıttığını görüp şaşırır. Yani bir anne çocuğu nasıl ihtimam göstermesi lazım? Ömer Seyfettin dilinden konuşuyoruz. Bak, Yahya Kemal'i büyüten bir anne, adam, kadıncağız biliyor yani, büyük bir insan yetiştiriyor. Çocuk diye bir şey yok. Mesela benim annem de öyleydi. Böyle bize böyle evliya gibi davranırdı. Bak, sanki evde evliya var. Çok dikkatli davranırdı. Böyle çocuk bacık bağırayım bağırayım. Böyle azarlayayım. Öyle bir şey yok. Çok ihtimam gösterirler.
Çocuklarına.
Tabii. Çocuklar saftırlar, temizdirler. Gökten yeni gelmişlerdirler. Masumdurlar, günahsızdırlar. Oysa biz günahkarız ya. Ya bir çocukla ben yan yana gelsem, çocuk cennete gidiyor, ben gidemiyorum ya. Anla yani. Çocuğu bırak cennete gidiyor. Ulan cennete gidenin peşine takı, sen de git işte peşine çocuğun. Çocuk evde bir evliyadır. Göklerden yeni gelmiştir, masumdur, günahsızdır, tamam mı? O, ondan bir istifade etmeye çalış. Yani ondan bir şey öğrenmeye çalışmak lazım. Öğretme ona. Bizim kadim kültür böyle söyler. Ya Kemal'in yetiştiren bir anne var. O kadar titiz, o kadar özenli, büyük adam olsun oğlum diye. Bak Ömer Seyfettin'e. Şimdi hikayenin sonunda annesiyle namazı kılarlar, güzelce dualarını ederler. Anne yavrusunu aynı ihtimamla yatırır namazdan sonra. Ömer annesini izler. Bu mübarek kadın yatmaz. Elinde Kur'an alır, başına yeşil başörtüsünü takar ve Kur'an okumaya başlar pencerenin kıyısında. O harikulade sesler annesinin, Ömer'in hala 15 yıl önce yanatıyor. Kulağındadır. Orada annesini bir meleğe benzetiyor. Sonra diyor ki, Ömer Seyf hikayenin sonu diyor ki, ah 15 sene evvelki sebavet, çocukluk ve şimdiki ben. Tatsız, neşvesiz, muhabbetsiz, aşksız ve heyecansız, her şeysiz, boş, bir hiçten daha boş geçen hayatı sermaye-i tab-alut.
Ömer Seyfettin,
Ömer Seyfettin diyor. 15 sene önce annemin kucağında sabah namaza kalkan ben, o sesler, o Kur'an. Şimdi hayatım bomboş. Ya. Şimdi mülevves emellerle, hırslarla, hakikatte kıymetsiz olan baidili bu sür arzularla, yani bir türlü kavuşamayacağım arzularla, hasılı bütün bunların bir icmali mefhutu olan sebepsiz ve tahammülsüz bikarlıklarla mecruh olan ruhum, mecruh olan kalbim ve maneviyatım. Nasıl bir perişanlık içerisinde şu anda.
Bir ruhun feryadını dinliyoruz burada,
evet,
Ömer Seyfettin.
Evet, bak zaten diyor, mecruh olan kalbim, yaralanmış kalbim, mecruh olan ruhum. Şimdi peki bu kalbi yaralayan, ruhu yaralayan ne? 15 sene evvelki hayatın devam etmiyor oluşu işte şu anda. Perişanlık burada. O yüzden Yahya Kemal'in bu ezansız semtler şiirinde hocam, bu Ezan-ı Muhammed'i şiirini okuyor, yazıyor, başı sıkıntıya giriyor. Ama şimdi bunlarla kalmıyor. 23 Nisan 1922 tarihinde, bakın 1922'de daha imparatorluk devam ediyor. 23 Nisan 1922 daha cumhuriyet ilan edilmemiş henüz. Tevhid-i Efkar gazetesinde yayınlıyor bu yazıyı. Diyor ki, şimdi şöyle bir şey de var hocam. Bu ezansız semtleri yazısı yayınlandığı zaman bu kadar derin bir tesir bırakıyor ki matbuata bomba düşüyor ya. Bir şahs, ne diyor bu adam? Ne diyor bu adam? Ki büyük adamların yazıları böyle, sözleri böyle. Bir cümle söylüyor, birden siz öyle bir muhasebeye, yani elektrik çarpmış gibi oluyorsun. Bu neye dikkat çekiyor böyle?
Allah Allah.
Öyle bir hadiseye dikkat çekiyor ki ezansız semtlerde Yahya Kemal. Yıllar sonra bakın, yıllar sonra Necip Fazıl merhum ezansız semtlerde başlıklı bu makaleyi Büyük Doğu'da yayınlıyor. Çok garip bir şekilde.
Aslında... Ve sadece İmam Rabbani Hazretleri'nin sohbetlerine alıntı yaptığı sayfada,
evet, sayfada
ve yer veriyor.
Bakın bir de Yahya Kemal'le şair olarak pek hoşlanmaz.
Evet,
Fazilet,
evet.
Kişi olarak da pek hoşlanmaz. Tabiatları tamamen zıt farklı birbirlerine. Yahya Kemal'in maneviyatı Necip Fazıl'a göre çok daha zayıftır. Maneviyatı işte şu falan. Ama bakın Necip Fazıl'ın hocam şeyini okuyorum. Diyor ki bir gazetede unutulmuş şaheserler başlığı altında Yahya Kemal'in bundan 39 yıl evvel intişar etmiş Ezansız Semt'te isimli bir yazısını okuduk diyor. Yani 40 sene ve 60-61 falan şu anda anlatıyor. Bu yazıya hayran kaldık. Necip Fazıl diyor. Bundan 39 yıl evvel yazılan o zamanki dinsizlik temayüllerine göre, bak 1920 dinsizlik diyor. Osmanlı dönemi, ha bakın dikkat edin. Son dönem bunlar. İstikbali tahmin eden, bak tahmin eden ve bir şair sezişiyle o günün içinde bugünü gören bu yazı. Bakın. Din, iman ve ahlak davamızın en muhtaç olduğu sanat ve sanatkar idrakinin bir şaheseridir diyor.
Necip Fazıl.
Ya Necip Fazıl nasıl ölmüş? Necip Fazıl'ın böyle öldüğü hiçbir yazı yok.
Yok.
Asla. O yazıyı o kadar beğendi ki diyor. Beğendi ki. Onu günümüzün muhtaç bulunduğu yazılar serisinin öyle bir pırlantası telakki etti ki. Ve o kadar şimdiki zaman ve mekana uygun bulduk ki. Ona yalnız bir kerelik İmam-ı Rabbani sayfasını tahsis etmekte bir an bile tereddüt etmedik. İşte dini bir şaheser diyor. Hocam bak. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ayırdığı sayfayı o gün Yahya Kemal ayırıyor.
Verdiği ehemmiyete bakın.
Bu çok yüksek. Bu çok yüksek bir şey yani. Şöyle şairimiz şöyle başlıyor diyor. Ben o bir takım şeyler aldım oradan.
Ezansız sen.
Ezansız senlerden. Şimdi sözlerine şöyle başlıyor diyor. Kendi kendime diyor. Ya Kemal yazdı bu şimdi. Kendi kendime diyorum ki Şişli, Kadıköy, Moda gibi semtlerde doğan, büyüyen, oynayan Türk çocukları milliyetlerinden tam derecede nasip alıyorlar mı?
Evet.
Bu soruyu aynen bugün de sorabiliriz.
Kendi kendime diyorum ki Şişli, Kadıköy'ü Moda gibi semtlerde doğan, büyüyen, oynayan Türk çocukları milliyetlerinden tam bir derecede nasip alabiliyorlar.
Alabilirim işte.
Büyük bir soru bu.
Büyük bir soru hocam.
Evet.
Büyük bir soru. Yani bu soru şunu getiriyor bize. bir milletin evlatlarının bulunduğu mahalleler, yerler, mekanlar... Onları aynı zamanda milliyetlerinde nasip aldığı yerler, kesinlikle, mekanlar olmalıdır. Yani mekan ne ile anlamlıdır? Mekan insanla anlamlıdır. Anlamlıdır. Şimdi niye böyle soruyor? O semtlerde minare görülmez. Ezanlar işitilmez. Ramazan ve kandil günleri hissedilmez. Çocuklar, çocukluklarının Müslümanlık rüyası nasıl görürler?
Nasıl görürler?
Bak ya Kemal, dikkatine bakın. Diyor ki, semtlerinde minarelerin olmadığı, ezanların işitilmediği, kandil ve Ramazan günlerinin kutlanmadığı, görülmediği yerlerde çocuklarımız Müslümanlık rüyası nasıl görecekler diyor. Çok güzel bir şey bu. Yani Müslümanlık rüyası görmek rüyayla ilgili bir şey değil. Eğer şöyle bir şey çok değerlidir hocam. Her zaman bak söylüyorum. Geçen bir sefer konuşmuştuk. Şöyle bir hakikat vardır. Bir şey gözden ırak olursa gönülden ırak olur. Eğer bir şeyi gönlümüzden uzaklaştırmak istemiyorsak onu gözümüzün önüne getirmemiz lazım. Şimdi bazıları diyor ki ya kardeşim eskiden diyor hoparlör diye bir şey yoktu. Yüksek bir yer lazımdı. O yüzden biz minare yapmışlar. Minareye çıkıp okuyordum benzin. Ses yayılsın diye. Şimdi gerek yok. Şimdi niye minare yapıyoruz ki diyor. Mantıklı. Yani şu an biz minare hoparlörü kubbenin üstüne koyalım. Oradan diyorsun kardeşim, minare sadece ses değil. Yahya Kemal'e göre orayı biz yapan şeydir. Yani minare sadece sesle ibaret değil, ezan yayılmıyor. Ben baktığım zaman aha diyorum, burası İslam memleketi, İslam yurdu, Müslümanlar yaşıyor burada diyorum. O diyor ki bak, o ezanların işitilmediği, minarelerin görülmediği yerlerde çocuklar Müslümanlık rüyasını görmüyorlar diyor. Şu anda gettolarda, şehrin dışında, varoşlarında çok büyük şehirler yapılıyor. Uydu kentler yapılıyor. Minare yok, cami yok.
Zahiren baksanız noksansız, eksiz. Evet, her evet. Şey tamam.
Evet.
Ama ruh yok.
Ruh, işte o ezan yok.
Maneviyat.
Minare yok. Bu çocuklar bak, bir, Müslümanlık rüyası göremeyecekler. İki, orada asla milliyetlerini hissedemeyecekler. O zaman bu büyük büyük bir kayıp. Sonra diyor ki, böyle bir rüyayı görmeden büyüyen gençlerin, tamam rüya görmesek ne olacak? Gençlerin hazin hikayesini büyük cetlerimizin yerleştikleri Frenk semtlerini nasıl Müslümanlaştırdıklarını şairane bir üslupla anlatan Yahya Kemal yazsın şöyle, şu hatıra bitiyor diyor. Ve şimdi şey okuyor. Necip Fazıl'ın çok değerli. Şimdi Yahya Kemal bir hatırasını anlatıyor.
Evet, çok çok etkileyici bir yer. Büyükada'da geçen.
Evet, evet. Yani bu şey namazla ilgili. 4 sene evvel Büyükada'da oturuyordum. Bayramdan bayram namazına gitmeye niyetlendim. Fakat Frenk hayatının gecesinde sabah namazına kalkılır mı? Bak büyük soru işte bu. İşte bu soruyu, Frenk hayatının gecesinde sabah namazına kalkılır mı? İşte bu soruyu Ahmet Haşim açıyor hocam. Müslüman saati diye bir yazısı var. Yani şu gavur saatiyle yakılan bir gecenin, yatılan bir gecenin sabahında Müslüman saatiyle kalkılmaz. Ya Kemal, aşırı dikkati bu. Frenk hayatının gecesi ne demek bu? Bunu şimdi şeyin, müsaade etsin Ahmet Haşim'den.
Lütfen hocam, lütfen.
Bak Ahmet Haşim'den biraz hocam okuyayım.
Lütfen.
Şimdi Ahmet Haşim.
Müslüman. Ama bunu da en azından belki bir sonraki programda daha geniş uzun uzun konuşalım bu Müslüman saati.
Tabii, çok önemli.
Tabii
tabii işte önemli bak. Müslüman gününün başlangıcını şafağın parıltıları ve sonunu akşamın ışıkları tane ederdi. Ama Taşim'in yazısını şimdi söylüyorum. Diyor ki Müslüman tan doğmadan kalkar, güneş battı mı günü biterdi. Budur. Sonra ne oldu? Zaman sonsuz bahçe ve saatler, orada açan kah sağa kah sola meyleden güneşten rengarenk çiçeklerdi. Bakın. Şimdi diyor ki Yahya Kemal, şimdi biz Müslüman saatini kovduk. Frenk saati aldık. Batı saatini aldık. Ne oldu? Diyor ki giden saatler, yani Müslüman saati, babalarımızın öldüğü, annelerimizin evlendiği, bizim doğduğumuz, kervanların hareket ettiği ve orduların düşman şehirlere girdiği saatlerdi. Bunlar hayatı etrafımızda serbest bırakan geniş, kayıtsız dostlardı diyor. Sonra, peki gelen ne getirdi? Bakın, gelen yabancılar ise, şimdi Frenk saatine, yani gavur saatine, yabancı saat ise hayatımızı bozup onu meçhul bir düstura göre yeniden tanzim ettiler. Ve ruhlarımız için onu tanılmaz bir hale getirdiler. Biz yeni saat tanımıyoruz diyor yani. Çünkü Türk Müslüman saati 12 saattir biliyorsunuz.
Tabii, o kadar.
12 saatliktir. 24 değildir. Yeni saat 24 saatlik ya. Yeni ölçü bir zelzele gibi zaman manzaralarını etrafımızda alt üst ederek eski günün bütün seclerini, setlerini harap etti ve geceye gündüze katarak saadeti az, meşakkati çok, uzun, bulanık renkte bir yeni gün meydana getirdi diyor. Hayatımız mahvoldu bu yeni saatle. Bu Müslümanın eski mesut günü değil, sarhoşları, evsizleri, hırsızları ve katilleri çok, yer altında mümkün olduğu kadar fazla çalıştıracak ölüleri, köleleri sayısız olan büyük medeniyetlerin acı ve sonu gelmez günüydü diyor hocam. Müthiş bir tespit bu yani. Saatin insana huzur, afiyet, mutluluk, güneş, güller, baharlar getirdiği zamanlar vardı. Yeni saatte böyle bize katiller, sarhoşlar, ölüler geldi diyor. Hayatımız alt üst oldu. Yeni saat Müslüman akşamının hüzünlü ve şaşalı daykasını dağıttığı gibi 24 saatlik yabancı günün getirdiği geçim derdi de şekli de bizi fecir aleminden uzak bıraktı. Artık fecir yok. Güneşin doğuşuyla beraber bir gün başlamıyor. Halbuki fecir saati, bakın fecir saati, fecir biliyorsun güneş doğmadan evvel başlar.
Evet, imsak vakti.
Evet, fecir saati Müslüman için rüyasız bir uykunun sonu ve yıkanma, ibadet, neşe ve ümidin başlangıcıydı diyor.
Ahmet Haşim. Anlatıyor, çok güzel.
Biz şimdi yeni saatle beraber ibadeti bıraktık, neşeyi bıraktık, ümidi bıraktık diyor. Müslüman yüzü kuş sesleri ve çiçek kokuları ile fecrin en güzel tecellilerindendir. Bak çok güzel bir şey. Müslüman yüzü diye bir yüzden bahsediyor. Bu yüz fecirde açığa çıkardı. Kubbe ve minare...
Ve belki de işte o seherin feyzinin, bereketinin, ruhaniyetinin, nuraniyetinin aksettiği simanın
tabii yüz,
tarifini yapıyor burada.
Tabii yüz, o nurani
işte.
Yüz. Sabah namaza giden tin tin, dükkanına giden
tabii,
yüz.
Tabii.
Kubbe ve minareleri o alaca saatte görmemiş olan gözler, bakın gözler, taşa en ilahi manayı veren, o akılları hayrette bırakan mimariyi anlamış değillerdir diyor. Gündüz güneşte bakıyorsun minareye, camiye, o taş görüyorsun. Ama fecirde görüş o değil. Fecirde camiye doğru giden gördüğün manzara
başka bir bakış.
Başka bir şeydir orada.
Başka bir şey.
Ve sonra diyor ki esmer camiler, esmer cami diyor alacakaranlık olduğu için, fecirden itibaren semavi bir altın ve semavi bir çini ile kaplanır ve İslam ustalarının tamamlanmamış eserleri o saate tamamlanır. Bütün, bakın çok güzel bir dikkat var. Bütün mabetler içinde güneşten ilk ışık alan camidir. Bak. Bakır oklu minareler güneşi en evvel görmek için havalara yükselirler diyor. Ya hocam biz değil. Şimdi heyhat eski saatle beraber akşamda fecirde bitti. Birçoklarımız için fecir artık gecedir. Çünkü gavur saatiyle yatmış. Hı hı. İkide üçte yatmış. Fecir nasıl kalkacağız? Artık fecir Müslüman saatinde günün başlangıcıydı. Halbuki yeni saatte artık gecedir. Uyuyorlar çünkü. Ve birçoklarımızı güneş yeni ve acayip bir uykunun ateşlerinden, eller kilitli, ağız çarpılmış, bacaklar bozuk, çarşaflara dolaşmış, kıvranırken buluyor diyor. Tasvire bakın. Güneş doğduğu zaman Müslüman yatak da görmezdi. Ama şimdiki güneş diyor gavur saatiyle beraber Müslüman'a saate çarp bir halde ağız çarpılmış, bacaklar bozuk, çarşafı dolanmış, kıvranırken buluyor diyor. Artık geç uyanıyoruz. Çünkü hayatımıza sokulan yeni ve fena günün eşiğinden çömelmiş, kin, arzu, hırs ve haset sürülerinin bizi ateş saçan gözleriyle beklediğini biliyoruz diyor.
Ahmet Haşim.
Fecirle başlamayan gün saatinde, evet, artık bir zehre dönüşmüştür insan içinde. Bak bu çok değerli bir...
Acama gerçek.
Evet, acama gerçek. Evet, maalesef.
Evet hocam, Müslüman saatinde konuşacağız. Ama dinleyicilerimiz şeyi merak ediyor olabilir. O yarım kaldı. Bu Büyükada'daki hatırasını anlatıyordu.
Evet, evet.
Onu tamamlayarak toparlayalım. Evet.
Şimdi Ahmet, şimdi biz Ahmet Haşim'e bir giriş yaptık. Çünkü niye girdik? Dedi ki Yahya Kemal, Frenk hayatının gecesinde sabah namazına kalkılır mı? Sabah erken uyanamamak korkusuyla gece hiç uyumadım.
O gece hiç uyumadım. Evet.
Sabah arada beklemiş mübarek. Büyükada'nın mahalle içindeki yollarından kendi başıma camiye doğru gittim. Vaiz kürsüde vaaz ediyordu. Ben kapıdan girince bütün cemaatin gözleri bana çevrildi. Bakın. Beni, daha doğrusu bizim nesilden benim gibi birini camide gördükle şaşırıyorlardı. Ya, Yahya Kemal camiye gelmiş, bak bak. Ya o nesil. Ben içim hüzünle dolu yavaş yavaş gittim. Vaazı diz çöküp dinleyen iki hamanın arasına oturdum. Kardeşlerim, Müslümanlar bütün cemaatin arasında yalnız benim vücudumu hissediyorlardı. Ben de onların bu nazarını hissediyordum. Çünkü beklemek diye bir camiye geldi. Vaazdan sonra namazda ve hutbede onların içinde karışıp Muhammed sesi kulağıma geldiği zaman gözlerim yaşla doldu. Onlarla kendimi yek değil, yek vücut olarak gördüm. O sabah o Müslümanlığa aşina büyük adanın o küçücük cami içinde şafakta aynı milletin ruhlu bir cemaatiydik. Namazdan çıkarken kapıda Ayan'dan, yani Osmanlı'nın o büyüklerinden Reşit Paşa durdu. Bayramlaşmayı umutarak elimi tuttu. Bu bayram namazında ilk defa mesudum.
Bu bayram namazında iki defa mesudum.
Evet, mesudum. Hamdolsun sizlerden birini kendi başına camiye gelmiş gördüm. Berhudar ol oğlum, gözlerimi kapamadan evvel bana bunu görmek beni teselli etti.
Beni teselli etti, evet.
Ya bak, hem gelişimi hem bayramımı tebrik etti. Yanındaki eski adamlar da onun gibi tebrik ettiler. Bu basit hadiseden dolayı pek mahsuzdular. O sabah gönlüm her zamankinden daha fazla acıktı. Acıktı, bakın. İşte bunu Necip Fazıl alıntılamış Büyük Doğu'yu.
Evet, evet.
Çok güzel bir bölüm. Tabi bu yazı daha devam ediyor.
Ve şöyle bitiyor hatta hocam. Ezansız sempler. Biz işte, ki minareler ve ağaçlar arasında ezan seslerini işiterek büyüdük. Evet. O mübarek muhitten çok sonra ayrıldık. Biz böyle bir sabah namazında anne milletine tekrar dönebiliriz. Anne millet ifadesi çok enteresan bir ifade. Biz böyle bir sabah namazında, o bayram sabahını kastediyor. Yani.
Tabii, tabii.
Biz böyle bir sabah namazında anne milletine tekrar dönebiliriz.
Evet.
Fakat minaresiz ve ezansız semtlerde doğan, Frank terbiyesiyle yetişen Türk çocukları dönecekleri yeri hatırlayamayacaklar. Yahya Kemal bunu hiç unutmadığı için hem annesinin sadasını hem annesinin onun ruhuna adeta böyle manevi bir şırıngayla zerk etmiş olduğu manevi ziynetleri, ezanı Muhammedi'nin sesini hiç unutmadığı için evine dönmeyi başarmış.
Başardı.
Başardı, evet. Elhamdülillah. Ama Frank terbiyesine yetişen Türk çocukları diyor, minaresiz ve ezansız semtlerde doğan bu çocuklar dönecekleri yeri hatırlayamayacaklar.
İşte
azim bir gerçek.
Ya Kemal'i evi ezan döndürdü.
Hah, işte bu.
Ezanlarla büyüme nasıl dönecekler bir daha? Dönmeyecekler. Ne yapacaklar? Şu anda ne yapıyorlar biliyor musunuz? Almanya bir mühendis, Türkiye mühendis kaybetti. Almanya bir işçi kazandı. Gençlerimizin gözü, kulağı, aklı, fikri Almanya'ya gitmek. Avrupa'ya gitmekti. Bakın işte. Eve dönmek değil, evden kaçmakta. E kardeşim, bu çocuğu sen ne verdin de çocukta ne bekliyorsun?
Ne istiyorsun, ne bekliyorsun?
Bakın o günkü camileri anlatan hocam çok değerli bir şiir var.
Buyurun efendim, onu alalım, onunla noktayı koyalım.
Ziya Osman Sabah diye bir şairimiz vardır.
Çok severim.
Allah rahmet etsin. Çok mazlum bir hayat yaşadı. Çok zor bir hayat yaşadı. Şimdi onun bir şiiri var. Her akşamki yolumda diye. Yahya Kemal'i daha iyi anlamak için, Ahmet Haşim'i daha iyi anlamak için bu şiiri okumak lazım. Diyor ki, her akşamki yoluma koyulmuş gidiyorum. Her akşamdan vücudum bu akşam daha yorgun. Öyle istiyorum ki bu akşam biraz sükun, bir cami eşiğine yatıversem diyorum. Şimdi bakın, camiye nasıl anlatıyor. Rabbim şuracıkta sen bari gözlerimi yum. Sen bana en son kalan, ben senin en son kulun. Bu akşam artık seni anmayan İstanbul'un bomboş bir camiinde uyumak istiyorum. Ne hale gelmiş camiler, bakın. Sonsuz sessizliğini dinlemek istiyorum. Bilirim ki taşlığın bir döşek kadar ılık cami yanıtı. Sana az daha yakın yaşamak için artık Rabbim ben yalnız zeytin ve ekmek istiyorum.
Ziya Osman Sabah.
Ziya Osman Sabah. Muhteşem bir şiir hocam.
Hocam bir gün bir söz ola programımızda bu camilerle ilgili şairlerimizin kaleme aldığı şiirleri, mısraları böyle açığa açığa da konuşalım isterim.
İnşallah.
Çok yani Ağa Camii üzerine yazılmış en güzel şiirin Nazım Hikmet tarafından yazıldığını biliyoruz. Ne oldu ki sonra, değil mi?
Ya, İstanbul fethi için de en güzel şiir ona aittir.
Öyle mi, Nazım
Hikmet'e
aittir? Tabii
847. En güzel şiir ona aittir. Müthiş bir şiir İstanbul fethi.
Sonra nasıl bir savruluş ve kayboluş yaşanıyor tabii, o
i̇şte
da bahsediyor.
Evet. Hocam.
Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel oldu.
Yahya Kemal mektebinden alacağımız çok dersler
çok
var.
Hocam,
bugün
çok.
Bunu anlıyoruz.
Ben acizane, yani tabii bizim gibi dini düşüncelere daha değer veren, maneviyatı ön plana çıkan insanlar bu tür büyük insanların hayatlarından çok şeyler değil. Biz onlar yaşamamışlar, dinlerini yaşayamamışlar o çağlarda, o zamanlarda. Pek çok sebebi var ama bu yaşayamamanın ızdırabını çok feci dillendirmişler. O eksikliği, o yalnızlığı, o hele onun Atik Vadisi.
Ya aynı şeyi düşündük şimdi o şiiri.
O şiirin sonundaki o sözler az sözler değil yani. Dolayısıyla biz bu insanlardan azami derecede istifade etmemiz lazım.
Evet.
Çocuklarımız için, geleceğimiz için yani.
Tenha sokakta diyor ki, top gülleyip oruç bozulan lahzadan biri, bir nurlu neşe kapladı kerpiçten evleri.
Evet.
Ya Rab, nasıl ferahlı bu alem, nasıl temiz. Tenha sokakta kaldım, oruçsuz ve neşesiz.
Evet.
Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı, hadsiz yaşattı ruhuma bir gurbet akşamı. Evet. Bir tek düşünce oldu teselli bu derdime. Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime. Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür. Madem ki böyle duygularım kaldı. Çok şükür.
Çok şükür. Ya bak işte. Yani o ezan oruç tutmuyor. Atik Vadi'ye
ama
gidiyor.
Onun hüznü yaşıyor.
Onun hüznü o kadar derin yaşıyor ki. İnsan hayret ediyor. Allah yani Allah. Hiçbir oruç tutan bu kadar güzel anlatamazdı hadiseyi. Çok güzel anlatmış. Ve orucun anlamını var ya millet için, bir şehir için, bir sokak için ne anlama geldiğini daha iyi anlatamazsın. Çok güzel. Bunlar bizim okumamız, çocuklarımıza okutmamız, ailelerimizin bundan haberdar olması lazım hocam.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Dursun Ali Tökel hocamızla beraber Bir Söz Ola programının daha burada sonuna geldik. Söz Ola programlarımızda Yahya Kemal üstadımızı konuşmaya devam edeceğiz. Onun eserlerinden, şiirlerinden, Ahmet Haşim'in Müslüman Saatinden inşallah altın çizdiğimiz satırları önümüzdeki programlarda da okuruz. Camiler üzerine yazılmış şiirler üzerine de konuşuruz. Bunlar sadece yazıldığı döneme değil, bugüne de, geleceğe de çok şey söyleyen nesiller, satırlar, mısralar aynı zamanda. Peki, haftaya aynı saatlerde diyoruz. Erkam Radyo'da yine bir pazartesi günü 11, çarşamba akşamı 19'da yeni bir Söz Ola programında huzurlarınızda olmak dileği duasıyla. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.
Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum ben. Teşekkür ediyorum.